Ayrım 9, Dutlar Yetişmedi, Kemal Tahir, sayfa 105. Er Kulübü, dipnot. 99. sayfadaki öykünün farklı bir yazımı olan bu öyküye de aynı başlık verilerek iki öykü arka arkaya yerleştirilmiştir. Yayıncının notu. Herifçioğlu'nun radyodaki demecine dikkat isterim bacanak. Ben tavla oynarken başladı, zarları kaptım. Hele şunu dinleyelim de madama dedim, sonuna kadar dinledim. Siz dinlemedinizse boynuzca halt ettiniz. Ben dinledim ve de gözlerim yaşardı. Şuncacık vicdanı olanın gözleri yaşaracak ister istemez. Neden mi? Yürekten söyledi herif. Bilgi dersen tamam, vicdan dersen tamam. Paraya pula geldi mi büsbütün tamam. Ben onu bunu bilmem. Bir adam bu memlekette milyonu aşan parayı kazandı mı, babasını öldürmüş olsa benden yana anasının ak sütü gibi helal olsun. Bir adam %100 vatansever olmayınca milyon üstü parayı kazanabilemez. Bir adamın parası milyonu aştı mı ben olsam ondan öz kimlik tanık istemem. Mahkemeye işi düşse yemin ettirmem. Askerliği bile canı çekerse yapmalı. Çekmezse ya da işim sıkı derse çavuşluktan tezkeresini almalı. Böylesinden vergi almak vatana hayınlıkla birdir. Vergi diye sıkılamayacağız ki işine bir başka türlü sarılacak. Eline püskürüp yumulacak, böylesinden defter mefter tutmayı da aramayacaksın. Böyle yiğitlerin dükkanına, iş yerine müfettiş filan da uğrayamamalı. Zibidin biri müfettiş diyerek böyle yiğidin hesabına bakmaya kalktı mı dünyanın çivisi çıktı demektir. Başımıza gelenler ne yüzden? Herkesin haddini bilmemesi yüzünden. Ayda şu kadar 100 liraya seyirten müfettiş kim oluyor ki milyon üstü parayı yoktan var edip kasasına biriktirmiş bir yiğidi vergi arayacağım diye tartaklamaya kalkıyor? Evet, iki yakamızın bir araya gelmemesi bundandır ve de bu gidişle gelmeyeceği de meydandadır. Herifin radyoda vatan, millet, cumhuriyet, kardeşlerim, arkadaşlarım diye bağırmasını dinleyecektim bacanak. Dinlemek de el vermez. Gazetede yazılanları ezberlerimize alacağız, muska edip boynumuza asacağız. Arada bir unutup unutmadığımızı yoklayacağız. Yalan bunlar, benim gözlerim yaşardı. Ben ömrümde çok zorlu söylevler dinledim bacanak. Kendim de Allah'ıma şükür haddim olmadan çok söylevler çektim. Meğerse bu söylev dediğimizi çekmek cıbıl işi değilmiş bacanak. Gerçekten söylevleri milyonu aşmışlara çektirmeli bundan böyle. Millet cıbılı neden dinlesin yahu? Cıbıl kısmının ilacı olsa kendi keline, uyuzuna çalar. Parası milyonu aşmamış herifin aklı nedir ki söyleve çöküyor? Millet nasıl avanak olmalı ki variyeti milyonu geçmemiş herifi dinlemeli? Hayır olmaz. Vaktiyle de söyledik sırası geldikçe. Yahu bey, oluru olmazı meydana sürmeyelim, radyoya çıkarmayalım dedik. Bizim milletin zenginden zarar gelmez diye bir atasözü vardır ki doğrudur. Bizim millet zengin meraklısıdır. Karşısındaki zengin oldu mu üstüne bir utançlık gelir. Karnım aç demeye edep ettiği gibi pazarlığa giremez. 100 kuruşluk malını 20 kuruşa verdikten başka bu 20 kuruşu 3 yıl aç gezse variyetli heriftir. Canım anı sıkılır diyerek isteyemez. Karşısında elini göbeğine bağlar da leylek kuşu gibi ayağının birini kaldırıp birini indirerek kıvranır. Kıvranırken de suratını azdırarak mı kıvranır? Hayır, sırıtaraktan kıvranır ki iyicene yılışır. Dinledinse gördün ya bacanak, herif radyoya çıktı, şuncacık duralasa, pepelese, hamhum etse ya, etmez. Çünkü Allah'tan başka çekineceği yok. Aklı dersen parası milyonu çoktan aşmış da milyara dayanmış. Önce akıl da sonra mı çok para, önce çok para da sonra mı akıl? Bana sorarsan önce akıl ister. Büsbütün akılsız oldun mu bir halt edemezsin. Lakin aklın da çoğu zarardır çokça para kazanma işlerinde. Aklın çoğu şuraya buraya dağılır ha deyince toplayamazsın. Aklın çoğu serçe kuşu gibidir, hindi tavuğu güdemezsin. Akıl dediğin dengesinde olacak, terazinin iğnesi gibi dimdik. Ne şu yana ağacak ne bu yana eğilecek. Terazi iğnesi gibi akılla işe yumuldun da parayı kazanmaya durdun mu, para da çıkıp baş yukarı milyonu aştı mı gayrı çok akıldan korkma. Akıl dilediği kadar çoğalsın, terazinin iğnesini zarardan yana bükebilemez. Hep kazanca büker. Demek ki milyonu aşanın aklı da böyle bir akıl. Adamın böyle bir aklı olduktan sonra lafa girişince neden dili dolaşsın, neden mangal tahtası derken bayram haftası desin. Kendini sıkmaz bile. Söyleyeceği sözün işine yararı dilinin ucuna gelir kendi başına. Dişlerinin arasından hoplar çıkar. Radyodaki yiğidin söylevi de böyle oldu. Kulak veriyorum, dedikleri hep doğru. Dinliyorum, şuncacık yanlışı yok. Say ki Kur'an'dan okuyor kurban olduğum, cevahir taşı saçıyor gözünü sevdiğim. Arkadaşlarım dedi, kardeşlerim dedi, hükümetimizi az biraz rahat ettirelim ki işlerimizi görsün, eli çarşafa dolaşmadan dedi. Ivır zıvır sormayalım ki aklı karışmasın dedi. Başımızdakilerinki de candır dedi, yormayalım ve de üzmeyelim dedi. Kimimiz kredi versin diye sıkılıyoruz dedi. Bilirler dedi. Kendi başına buncacık şeyi bilmez mi? Bilir ve de verecektir dedi. Krediyi cömertçe vermeyince alamayacağını bilmez mi dedi. Hep akıl bizdedir sanmayalım kardeşlerim dedi. Onda da akıl var. Allah'ıma şükür kendisine yeterince dedi. Kimimiz krediyi salt milyonu aşanlara vermeli diyoruz. Bilir o buncacık şeyi. Cıbıl takımına mı çıkarıp verecek milletin parasını dedi. Tövbe vermez. Bankalarda kredisi çok olana çok verecek dedi. Kredisine göre vermeyi bilmez mi diye bağırdı. Vergi meselesinde de ileri geri laf etmeyeyim arkadaşlarım dedi. Bilir o kimden vergi alacağını, hangi domuzdan kıl koparacağını dedi. Yatırımlardan vergi almamasını bilmez mi? Varlıklardan vergi alınınca işlerin karıştığını unuttu mu? Unutmadı kardeşlerim dedi. Bankalardan vergi alınmayacağını bilir. Çünkü banka kredi kaynağıdır. Fabrikalardan vergi alınmayacağını bilir. Çünkü fabrika dediğin olmazsa şu kadar bin fukara ekmek yiyemez. Şirketlerden vergi alınmayacağını bilir. Çünkü şirket olmadı mı idare meclisi üyeliği olmaz ki dünyanın çivisi çıkar. Allah göstermesin seçimi kaybedenlerin ipi kesilir. Apartmandan vergi alınmayacağını bilmez mi kardeşlerim? Apartmandan vergi aldı mı, kiracı kısmının başını sokacak dam altı bulamayacağını bilmez mi? Büyük çiftliklerden vergi alınmayacağını bilmez mi? Çünkü çiftçi bizim efendimizdir. Ve de gerçekten efendimiz olan çiftçi, ahırında traktörü düzineyi aşmış çiftçidir dedi. Tüccardan vergi alınmayacağını bilmez mi ki tüccarlar için Kur'an'da da ayet vardır. Tüccara dokunan cehennemde bilsin kendini diyor. Müteahhitten hiç vergi alınmaz. Çünkü müteahhit olmadı mı devlet kundurasına iki çivi çaktıramaz dedi. Vatan haini satılmışlar, kökü dışarıdalar, aşırı sollar. Ya vergiyi kim verecek diye sorarlar size kardeşlerim diye kükredi. Aklınızı karıştırmak için sorarlar bunu dedi. İnançlarınızı bulandırmaya sorarlar. Sorarlar ki yüreğiniz bozula da hükümetinize güveniniz sarsıla. Bildiğimiz dağıla da düşmanlar yurdumuza dola, bir sabah apansız. Kulak vermeyeceğiz arkadaşlar, salt kulak vermemekle olmaz. Polise teslim edeceğiz ki yılan baş kaldırmadan ezile. Nah önümde kağıt diye radyonun ağzına doğru kağıdı ışırdattı. Kağıt dedimse boş kağıt sanmayın arkadaşlarım, üstüne rakamlar dökülmüş bir kağıt. Bunları biz uydurmadık, hükümetimizin resmi rakamları. Kaç milyon olduğumuzu milletvekillerimiz ağzıyla hükümete sordurdum. Tutarımızın sayısının ucu ucuna yazdırdım. Biz şimdilerde Allah'a şükür 28 milyonu aştık da 29 milyona ayak basar olduk. Bu 29 milyon baş adamın içinde kaçta kaçı bankadan yüksek kredi sahibi, banka sahibi, tüccar, müteahhit, şirketlenmiş bakalım. Çoğu 10 bin kişi, haydi biz diyelim 15 bin kişi, diyelim 20 bin, diyelim 24 bin kişi kardeşlerim. Ne eder? Tutarımızın binde biri eder. Binde birimiz bir şey vermeyince kıyamet kopar diyenin ben dininden, imanından, mezhebinden, tarikatından, vicdanından, samimiyetinden, vatan millet severliğinden ve de Türklüğünden şüphe ederim arkadaşlar. Avrupa neden ilerledi? İş bölümünden ilerledi. Plan diyoruz. Plan bilmeyen plan diyor. İş bölümü olmayınca plan metelik etmez. İş bölümü demek. Sen şu işi tutarsan ben de bir iki işe yapışacağım. İş bölümünün başı sen şurada var gücünle vatanı zenginleştirmeye çalışırken ben de beride gücüm yettiği kadar vergi vereceğim. Bu hesapça vatanı zenginleştirmek 29 bin kişiye düşüyorsa, geri kalan 29 milyona da vergi vermek düşer. Kitabın yazdığı budur kardeşlerim. Ayrıca vergi verenler eskisinden çok çalışmalı. Vergiden başka yere para harcanmamalı ki vatana yarar bir iş meydana gelebilmeli. Hoşça kalın din kardeşlerim, beni bilen bilir. Ben kendi çıkarı için yaşasın vatan, millet, cumhuriyet diye bağıranlardan değilim. Yaşasın sosyal hürriyet, yaşasın dolar, yaşasın tahsis, yaşasın kredi. Vazife vermek. Vazife vermek diye bir memur tabii vardır. Ne zaman duysam meydan muharebesi vermek gibi ağır şeyler hissederim. Vazife vermek de meydan muharebesi vermek de bir kolaydır. Yenemezsen yenilirsin. Ben memurken resmen yenilmiştim. Hayatımda anlatacak iki hadise oldu. Bir hayat için anlatmaya değer iki hadise olmak çok şeydir. Şu sebeple üzerlerinde çok düşündüm. Bana birisi son derece alaturka, birisi de aksine pek alafranga gelir. İkisinin de aynı netice vermesi gariptir. Derdim kabardı mı yatmalıyım. Daha evvel mühim bir tarihi hakikat belleğiniz. 1900 ihtilaline en güzel hikaye eden fıkra şudur. Abdülhamit paşalarından birisi sokaktaki gürültüye bakmış da bu devlet arabası çok köhne bir şeydi. Biz ona koşulmuş ihtiyar bitap hayvanlardık. Tekerleğinin, dingilinin, okunun her gıcırtısından anlar, her feryadına kulak vererek ağır ağır sürüp götürürdük. Şimdi ortadaki hep o biçare arabadır, lakin önüne azgın katırlar koşulmuş. Bu gidişle kim bilir hangi çivisi, hangi yongası bir dağda kalacak. Meşrutiyet tarihçileri de, cumhuriyet tarihçileri de bu fıkradan çok şey öğrenmeye mecburdurlar. Keçe külahlı hareket ordusu geldiği zaman çiçeği burnunda bir hukuk talebesiydim. Harp istiyoruz diye ben de bağırdım. İsteğimiz oldu. Çatalca'dan duyulan top sesleri evimizin camlarını zıngırdatırken uzaktan da olsa küçücük bir vicdan azabı duyduğumu söylersem yalandır. Harp istenince uğursuzluk olur da istenmeyince uğursuzluk olmaz mı? Birinci Cihan Muharebesini de Darülfünun talebeleri istemediler ya. Azgın katır koşulu arabanın her parçası bir dağda kaldı. Cumhuriyetten sonra arabayı yeniden yapacak yerde aynı eski parçaları topladılar. Don Kişot'un miğferi gibi birbirine sicimlerle, tel parçalarıyla, tutkalla eklediler. Üzerine bir mükemmel yağlı boya çektiler. Bir zaman süsüne aldandık. Düz yolda adam gibi yürümesine kandık. Vaktaki yol biraz meyillendi, çamurlandı. Gene eski dertler meydana çıktı. Şimdi tekerleklerden gene bir hazin inilti gelmektedir. Allah bizi muhafaza etsin. Üniversite 1. bölüm. Pastahanede bir sürü iskemleye mukabil birkaç tane hasır koltuk vardı. Cemalettin Mahir işte bu koltuklardan birisine oturmuştu. Ne uzun ne kısa, ne zayıf ne şişman, ne güzel ne çirkin bir adamdı. Belki bu sebeple nereye girerse girsin evindeymiş gibi rahat ediyordu. Şimdi de sanki kendi yazı masasında çalışmaktaydı. İki yanında iki arkadaşı oturuyor, bir hokkabazın oyun hilesini keşfetmeye uğraşıyor gibi gözlerini dikkatle kısarak kurşun kalemine bakıyorlardı. Vakit gece yarısına yakındı. Bu vakit Beyoğlu Caddesi'ne bir sarhoş yorgunluğu çöker. Sokak sanki esner ve her geçen tramvayla ciğeri sökülüyor gibi öksürür. Sükût bir çöp tenekesi gibi yolların ağızlarına devrilmiştir. Hayat insanı usandıracak bir ağırlıkla bir saatte 10 saat yaşar. Daha doğrusu yarım saatte 2 saat geri kalır. Pastahanede bir garson kız gece nöbetçisi kalmıştır. Kasadaki beyaz Rus matmazeli neredeyse beresini giyip gidecek. 3 orospu konuşmadan aynı masada oturuyorlar. Müşteriden ümitleri kesilmiş, aynaya bakmaktan korkarak vahim bir şeyleri düşünüyorlar. Saat 10'dan sonra caddede kalan yalnız kadınların sokağa atılmış küçük kedi yavrularına benzeyen bir hazin tarafları var. İnsan onlara acıdığı halde paçasına sürüneceklerinden de korkar. Vıcık vıcık bir manzaradırlar. Orospu öyle bir zıkkımdır ki rakısız gitmez. Cemal Mahir bunları yazmakla meşgul değildi. Bir mizah mecmuasına her hafta bir hikaye, bir komik makale, 20 tane de fıkra yetiştirmeye mecburdu. Fransızca mecmualardan bunları adapte ediyordu. Sükutun içinde gözleri ve kulaklarıyla değil, bütün vücuduyla bir anten gibi durmuştu. Bir taraftan yazdığı halde bir taraftan etrafında olup bitenlerle alakadardı. Arada sırada cigara çıkaran orospulara kibrit kutusunu atıyor, kasadaki matmazele gülümsüyor, gelip geçenleri görüyordu. Sağında oturan arkadaş tesviyeci Mehmet'ti, solunda oturan mürettip Rıza. Konuşmamak da konuşmak da onlara yaraşırdı. Şimdi yanında sessiz oturuşlarıyla kendisine sanki yardım ediyorlardı. Masanın üzerinde Lümanite gazetesi nüshaları duruyordu. Rıza Maurice Torres resmine 2 kere elinin tersiyle vurdu. Fransa buna ne isim takmıştı? Halkın oğlu. Doğru bir söz. Baba Fransa oğluyla ne kadar övünse yeridir. Nazım'a ne kadar benziyor. Benzemez mi? Aynı çelikten. Şimdi ne olacak dersin? Habeşistan'ı kurtarabilecekler mi? Fransa'da hüküm halkın oğlunda değil ki Rıza. Orospu çocuklarında. Laval kurtarmak istemiyor. Fena. Mussolini bir de zafer kazanırsa? Ne olur? İş uzar. Uzasın. Ne olacak? Bizim taraf kazanacak denilmiş. Rıza elinin kenarıyla Maurice Torres resmini okşuyordu. Doktor Hüseyin Bey, demek son sözünüz bu dedi. Kitabı matbaadan almayacaksınız. Cemal Mahir kederle gülümseyerek kızları gösterdi. Lakin azizim nasıl alabilirim? Öyleyse benden günah gitti. Sizde günahlar ne çabuk gidiveriyor beyim. Tayyare asrında yaşadığımızdan olmalı. Haydi gidiversin bakalım. Şefin sıska esmer muavini Cemal Mahir'i hürmetle selamladı. Tombul sarı saçlı oğlan kardeşçe elini sıktı. Şef elleri pantolonunun cebinde, hakikaten günah kendisinden gitmiş olmalı ki rahatça ve düşman olarak arkasını döndü. Bu esnada Romanyalı çocuklardan biri bizim üniversiteli kızlardan birisine "Je suis fou de tout mon amour" diye Kurt Kur'an'ından mühim bir ayet okumakla kızcağızı hazdan bayılma derecelerine getirmekteydi. 2. bölüm. Bu 4000 yüksek tahsil gencinin Doktor Hüseyin Bey kumandasında ne zaman ne için toplandığı uzun müddet İstanbul halkının meçhulü kalmıştır. Günlerden bir gün sokakta bir vaveyla koptu. İstanbul ürktü. Kenardan köşeden soruşturdular. Bulgaristan'da Razgırat diye bir kasaba varmış. O kasabada bir Türk mezarlığına Bulgar talebeleri hakaret etmişler. Bu hareket tabii burada bize dokunmuş. Meğer bizim İstanbul'un Şişli semtinde bir Bulgar mezarlığı bulunuyormuş. Doktor Hüseyin Bey'in 4000 arslanı Razgırat'taki Türk mezarlarına vaki hareketin acısını İstanbul'daki Bulgar mezarlığından çıkarmayı kararlaştırmışlar. Kazan kaldırıp yürümüşler. Bizim ihtiyar İstanbul'umuz şeriat elden gitti. Kafir olunuyor paralasıyla rahle devirip padişah zorlayan talebeyi ulum isyanlarına alışıktır. Abdülaziz Efendimiz'i de böyle talebe gürültüsüyle alaşağı ettiklerini tarihlerimiz kaydeder. Talebe hareketi Romanya'dan başlayarak Kral Voris Bulgaristan'ından geçip bize sıvışmadan Mısır'a atladı. Oradan da bir hamlede Hindistan'a vardı zannedenler hatalarını bu suretle anladılar. Tek millet, tek parti, tek şef, daha doğrusu tek şef, tek parti, tek millet feryadıyla yaşayan memleketlerde tek millet denilen bir çareyi bir türlü bulup görmek mümkün olmaz. Ortada yalnız ilk orta lise ve üniversite talebesi vardır. Cumhur reisi seyahate çıkar, 7 yaşından 14 yaşına kadar çocuklar tarafından karşılanıp uğurlanır. Başvekil taktik gezisine lüzum görür, memleketleri dolaşır. Bu suretle tek millet mekteplilerden ibarettir. Muhalifler bu vaziyet karşısında bizim veli nimetler nedense aklı başında adamlarla görüşmek istemezler diye dedikodu yaparlarsa da elbet bu usul daha rahattır. Çocuk kısmı hakkı karayı, iyiyi kötüyü fehm edemez. İnsanı sıkıntıya düşürecek terbiyesiz sualler sormaz. Tapu müdüründen, icra memurundan, polis komiserinden, belediye reisinden, vali beyden şikayetçi değildir. Vergileri fazla, inhisar maddelerini pahalı bulmaz. Yaşasın mı? Tabii yaşasın. Sağ olsun mu? Tabii sağ olsun der geçer. Fazladan talebe ile iş çevirmenin bir iyiliği varsa, memur kadrosunun ihtiyat ambarını teşkil eden bu kalabalık, zaten birbirleriyle ayrılmak üzere bir araya gelmişlerdir. Muayyen prensipleri, muayyen hedefleri, muayyen iktisadi ve siyasi bağları yoktur. Sabahleyin topla akşam üzeri çil yavrusu gibi dağılsınlar otomatik bir oyuncak. İşte bu sebeple olacak ki o sabah üniversiteye tek şefin emir kullarından, tek partinin yaranından 2-3 beyefendi şeref verdiler. Talebeyi konferans salonuna topladılar. Razgırat bir Bulgar kasabası olduğundan başlayarak mini mini bir coğrafya dersi verdiler. Sefiri kebirimiz tarafından şifreyle verilmiş raporun hülasası okundu. Haydi tosunlar, öcümüzü alın denildi. 4000 delikanlı yuhalarla yola düştü. Sokak başlarında durup yan bakanın gözlerini cennet mekan Sultan Beyazıt Veli masasında olduğu gibi iki parmaklarla hartalanak çıkaracaklarını aykırdılar. Yüksek kaldırımı ter içinde çıktılar. Harbiye Mektebi önünü birkaç süngülü tutmuştu. Bu kordon kolayca yarıldı. İkinci bir inzibat kuvveti mezarlığı muhafaza vazifesini yüklenmişti. Talebe-i ulum onu da aştı. Birkaç mezar taşı kırıldı. Milli heyecan bu suretle teskin edilip marşlar okunarak geri dönüldü. Paralı olanlar zafer neşesiyle Beyoğlu birahanelerine giriverdiler. Fatih medresesinde yatıp kalkanlar ise mintanlarının sökülen yamalarını, pantolonlarındaki düşen düğmeleri dikmek, gece mum ışığından tasarruf için akşamın alacakaranlığında abdesthane kokan avlulara, ayaklarında birer kısa don, sırtlarında birer eski fanilayla oturdular. Bu iş bir aralık o derece aldı yürüdü ki ebedi şef artık saçlı sakallı profesörleri, alimleri, gazinolarda, parlarda, saraylarda, parklarda imtihana çeker, bazısına bir yıldızlı 10 numara, bazısına aferin, bazısına tahsin verir, bazısını hışımla kovar. Bazısını masaya binip ben eşşoğlu eşeğim diye bağırtmaya mecbur eder olmuştu. Sırasıyla yolların, abdesthanelerin, çiftlik, maden su işletmelerinin, elektrik santrallerinin, zerzevat arabalarının, manav çarşılarının, kasap pazarlarının, fidanlıklarının, çiçeklilerin, süt ve yoğurt kerhanelerinin bile numunelikleri meydana çıktı. Yani koca memlekette hiçbir şey iptidailikten, imtihana tabi tutulmaktan kurtulamadı. Velhasıl tek şef, tek parti, tek millet inkılabı talebelerden başkasına söz söyleyemez, söz anlatamaz hale geldi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 118.